Kıymetli seyirciler, hepinizi en içten sevgilerle selamlıyorum. Bir güzide sahabi hanımefendiyi tanımak için yine birlikteyiz. Bu güzel hanımefendi Mariye binti Şem'un. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerinden uzak olmayan bir yerde, müminlerin annesi diye anılmayan, fakat müminlerin annesinden hiçbirisine nasip olmayan bir şerefle Cenab-ı Hakk'ın kendisini şereflendirdiği bir cariye vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin birlikte yaşadıkları odalardan birisinde kalmıyordu. Biraz farklı bir yerde Efendimiz ona bir yer tahsis etmişti. Fakat onlar üzerinde ciddi bir etkisi vardı, ciddi bir tesiri vardı. Peki nedendi? Acaba bu cariye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına nasıl girmiştir? Kimdir, nereden gelmiştir ve onun diğerleri üzerindeki tesiri nedir? İşte Mariye binti Şem'un Mısır'dan, Mukavkıs'ın sarayından gelmiş bir cariye, Mukavkıs'ın hediyesi olarak, Mısır hükümdarı Mukavkıs'ın hediyesi olarak gelmiştir. Kendisi Kıpti bir babadan ve Romalı Hristiyan bir anneden dünyaya gelmiş. Yukarı Mısır'ın Nil Nehri'nin doğu kısmından Hafn köyünde dünyaya gelmiş ve daha sonra Mukavkıs'ın sarayına girmiştir kardeşiyle birlikte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam dinini anlatmak için ve yaymak için hükümdarlara mektuplar gönderiyor, onlara elçiler gönderiyor ve mektuplar yazıyordu. Bu mektuplardan bir tanesini de Mısır hükümdarı Mukavkıs'a yazdı ve onu da Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anh vasıtasıyla gönderdi. Mektup eline ulaşınca Mukavkıs mektubu okudu ve ondan çok memnun olduğunu dile getirdi. Memnuniyetini ifade etmek için bir cevap mektubu yazdı. O mektupta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teşekkür etti. Ona iki tane kendi sarayında çok kıymetli olan, çok itibarı olan iki tane cariye gönderdiğini, bunun yanında başka hediyelerle gelen elçisini geriye yolladığını bildirdi. Hediyelerin içerisinde çeşitli elbiseler vardı, süsler vardı ve Mısır balı vardı. Çok kıymetli hediyelerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi Hazreti Hatip bin Ebi Belta. Yolda gelirken bu iki kız kardeş tabii ilk defa vatanlarından ayrılıyorlar. Bir hüzünleri var, bir hicranları var ve birbirleriyle konuşuyorlar, ağlıyorlar. Memleketlerine bir daha görmeyecekleri, dönmeyecekleri memleketlerine hüzünle bakıyorlar. Hatip bin Ebi Belta bu iki kardeşin hüznünü anlayışla karşıladı ve elinden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalıştı. Hüzünlerini, onların bu üzüntülerini giderebilmek için yardımcı olmaya çalıştı. Yol boyunca Hicaz'da, Mekke'de, o taraflarda, Arap Yarımadası'nda meydana gelen olaylardan bahsetti. Arapların, Hicaz'dakilerin yaptıkları savaşlardan bahsetti, kahramanlıklardan bahsetti. Bu iki kardeşin dikkatlerini dağıtmak istiyordu, onların üzüntülerini dağıtmak istiyordu. Ve yine bu konuşmalarının içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetti. Onun getirdiği dinden bahsetti ve onun güzelliklerini anlattı bu iki kız kardeşe. Gönüllerini İslam'a yakınlaştırdı. İslam'ı kabul etmeye hazır hale getirdi. Hatta diyor ki El-İsabe'de İbn-i Sa'd'dan gelen bir rivayette Hatip bin Ebi Belta bu iki kız kardeşi İslam'a davet etmişti. Onlar da bu daveti kabul etmişlerdi diyor. Evet, Medine'ye geldikten sonra bu güzel insan Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mariye'yi kendisine almış, onun kız kardeşi Sirin'i de Hassan bin Sabit'e vermiştir. Onun gelişi Hudeybiye anlaşmasından sonra hicretin 7. yılına denk gelir. Bu yılda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la evlenmiştir. Resulullah Efendimiz diğer müminlerin annelerinden hiç ayırmazdı Hazreti Mariye'yi. Onlara nasıl davranıyorsa, nasıl ilgi gösteriyorsa ona da ilgi gösteriyordu. Onu ziyaret ediyor, gönlünü alıyor, hiç yalnız bırakmıyordu. Hatta dikkat çekecek şekilde onunla ilgileniyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O da sanki kendisini Efendimizin şahsiyetinde eritmiş, yok etmişti. Çünkü hiçbir şeyi yoktu artık onun. Memleketinden uzaktı, hiçbir yakını yoktu. Adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kimliği içerisinde eritmişti kendisini ve bundan da gayet memnundu. Efendimiz'i memnun etmek için elinden geleni yapıyor, onun razı olmadığı şeylerden uzak durmaya çalışıyordu. Artık Efendimiz, Fahri Kainat Efendimiz onun için hem efendi, hem sahip, hem aile, hem de vatan idi. Bütün istediği onun hoşnutluğunu kazanabilmek, onun razı olduğu bir hayat yaşayabilmekti. Bu güzel insan üzerinde Mısır'ın kokusunu taşıyan, Mısır'ın güzelliğini ve cazibesini taşıyan diğerlerinden farklı bir hanımefendiydi. Evet, bu güzel annemiz kendisi gibi Mısırlı olan Hazreti Hacer'in hikayelerini dinlemeyi, onun başına gelenlerin anlatılmasını çok seviyor ve sürekli o hatıraları canlandırıyordu gözünde. Bu hikayelerden öğrendiklerini canlandırıyordu. Çünkü kaderleri birbirine çok benziyordu. Hazreti Hacer de, yani İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Hacer de Mısırlıydı ve onun ilk eşi Sare tarafından hediye edilmişti Hazreti İbrahim'e. O da bir cariye olarak hediye edilmişti. Kendisi de Mukavkıs tarafından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilmişti. Onların zemzem suyunun fışkırmasını, o olayları hatırlıyor. Nasıl oralar için bir hayat kaynağı olduğunu düşünüyor. Hazreti Hacer'in Safa ile Merve arasında koşuşturmalarının haccın rükünleri olması, şimdi haccın rükünleri olmasını ve sürekli onun anılmasını düşünüyor ve sürekli o hatıralarla kendisini teselli etmeye çalışıyordu. Kaderleri bir noktada yine birleşiyor bu iki insanın. Çünkü Hazreti Hacer, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bir evlat hediye etmişti. Allah tarafından bir evlat olmuştu, hediye edilmişti. Aynı şekilde Hazreti Mariye'ye de Cenab-ı Hak diğerlerine nasip etmediği bir şerefi verdi ve o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir evlat hediye etti. Onun ismini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbrahim koymuştur. Yine atası İbrahim'in ismini koymuştur. Bu çocuğun doğma zamanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Fatıma'dan başka çocuğu kalmamıştı. Diğerleri hep ondan önce vefat ettiler. Sadece Hazreti Fatıma validemiz vardı. Tabii ki bu çocuk çok büyük bir neşe kaynağı oldu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam onu çok sevdi, onunla çok ilgilendi. 7. günü bir koç kestirdi onun için. Saçlarını tıraş edip ağırlığınca gümüş sadaka verildi. Onun için hayırlar yapıldı. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu küçük İbrahim'in iyi yetişebilmesi için onu süt anneye, yani o gelenekleri, Arapların geleneklerinin devam ettiği şekilde süt anneye verilmesini istedi. Süt anne olarak da Ümmü Bürde Havle seçildi. Birçok insan süt anne olabilmek için müracaat etmişti. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Bürde Havle'yi seçti onun için. Doğumu hicretin 8. yılına rastlar İbrahim'in. O doğmadan önce de Efendimiz Mariye'ye çok önem vermiş. Kardeşi Sir'in de sürekli gidip gelmiş ve onun başına bir şey gelmemesi için ellerinden geleni yapmışlardır. Çok iyi muhafaza etmişlerdir bebek doğmadan önce. Süt anneye verildikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli İbrahim'i, küçük İbrahim'i ziyarete gidiyordu. Hazreti Enes bin Malik diyor, Efendimiz diyor, Resulullah Efendimiz kadar ailesine merhametli olan birisini görmedim. Süt annenin eşi bir demirciydi ve evlerinde duman olurdu sürekli. Efendimiz o dumanın içerisinden geçer, küçük İbrahim'i sever, kucağına alır, onu okşar, sonra tekrar bırakır, geriye dönerdi. Ona çok ciddi bir alakası, sevgisi vardı. Fakat bu sevgi, bu alaka çok uzun sürmedi. Çünkü küçük İbrahim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim, hastalandı ve hastalığının neticesinde çok fazla yaşamadı. Yaklaşık 2 yaşlarındayken vefat etti. Bu olay üzerine, onun vefatı üzerine Resulullah Efendimiz çok üzüldü ve şöyle dedi. İbrahim'im, hak ferman gerçekleşmesi muhakkak olan bir vaat olmasaydı, önce gelenlerimiz sonra gelenlerimize ahirette kavuşmayacak olsaydı, elbette ki senin ayrılığına şu ankinden daha fazla üzülürdük. Yine İbrahim'im, göz ağlıyor, kalp ise keder içinde. Ama Rabbimizi kızdıracak bir şeyi söyleyemeyiz. İbrahim'im, sana Allah'tan gelen bir şeye biz dur diyemeyiz demiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve onun üzüntüsünden gözleri yaşarmıştır. Bir rivayete göre de o gün İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulmuş. Hatta sahabe efendilerimiz demişler ki bugün İbrahim vefat ettiği için güneş tutuldu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o üzüntüsünün içerisinde yine dengeyi korumuş, ashabının yanlış düşüncelere girmesini engellemiş ve şöyle demiştir: "Güneş ve ay Allah'ın iki ayetidir. Hiç kimsenin ölmesi veya doğmasıyla tutulmamıştır." buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, buna Hazreti Mariye de çok üzülür oğlunun vefat etmesine. Fakat Cenab-ı Hak onu yine de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir çocuk sahibi olmakla şereflendirmiştir. Diğerlerine nasip olmayan bir şereftir bu. Hazreti Ayşe Validemiz şöyle der: "Allah Mariye'ye çocuk bahşederek onu mükafatlandırdı. Biz ise diyor bundan mahrum kılındık." diyor Ayşe Validemiz. Validemiz de çok çocuk sahibi olmak istemiş fakat nasip olmamıştı. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona kardeşinin oğlunu evlatlık olarak alabileceğini ve onun ismiyle isimlendirilebileceğini, künyesi olarak kullanabileceğini söylemiş ve Ayşe Validemiz de Ümmü Abdullah diye anılmıştı. Kardeşinin oğlunu evlatlık olarak alıp Ümmü Abdullah diye alınmıştı. Yani onlar için çok önemliydi bir evlat sahibi olmak ve bu sadece Hatice Validemiz'den sonra Hazreti Mariye'ye nasip olmuştu. Evet, bu güzel insana tabii münafıklar boş durmuyordu, ona da iftira attılar. Yanına ihtiyaçlarını karşılamak için girip çıkan yine Mısırlı bir köle vardı. Ve iftira attılar münafıklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durumu öğrenmek için Hazreti Ali Efendimiz'i gönderdi. Hazreti Ali Efendimiz de o kölenin, hizmet eden kölenin hadım olduğunu öğrendikten sonra ortadaki şüpheler kalkmış oldu ve yine bu münafıkların bir oyunu olduğu ortaya çıktı. Tabii ki bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da çok memnun etti böyle bir şeyin olmaması. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in vefatından bir yıl sonra vefat etmiştir. Artık Hazreti Mariye hem oğlunun vefatı hem de eşinin vefatından sonra münzevi bir hayat yaşamış, hiç kimseyle görüşmemiş, sadece kardeşi Sirin'le görüşmüş ve oğlunun kabrini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret ederek vaktini geçirmiştir. Başka hiç kimseyle muhatap olup görüşmemiştir. Kendisi Hazreti Ömer Efendimiz zamanında vefat eder ve Cennetül Baki kabristanına defnedilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu evlilikle kazandırdığı, İslamiyet'e kazandırdığı şeyler olmuştur yine. Çünkü Mısır halkı kendilerini Resulullah Efendimiz'e daha yakın hissetmişler ve onların daha çabuk Müslüman olmasına sebep olmuştur. Kendi içlerinden birisiyle Efendimiz evli olduğu için. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mısırlılar için şöyle demiştir. Ashabına şunları söylemiştir: "Kıvırcık, siyah saçlı, medeniyete sahip zimmet ehli hakkında Allah'tan korkun. Zira onların soy ve akrabalık bağları vardır." buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir rivayete göre Mısır'ın fethinden sonra oraya gelen Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh bu köyü aramış, yani Mariye'nin köyünü aramış ve onun evinin bulunduğu yere bir cami yaptırmıştır. Ona vefalı davranmışlar, evinin bulunduğu yere cami yaptırmışlardır. Resulullah Efendimiz yine şöyle buyuruyor: "Siz Mısır'ı fethedeceksiniz, orayı fethettiğiniz zaman ahalisine iyi muamele ediniz. Çünkü onların bir zimmet, yani Müslümanların emniyetine sığınma ve bir de kan akrabalığı vardır." buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Miras olarak bu vasiyeti bırakmıştır onlara. Rivayete göre yine Hasan bin Ali radıyallahu anh Muaviye ile aralarında sulh yaptıkları zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vasiyetine uymuş ve İbrahim'in dayılarının bulunduğu Hafn köyü halkından haraç vergisini kaldırmasını istemiştir. Dolayısıyla Efendimizin onlara iyi davranılmasını istemesi kendi torunu zamanında gerçekleşmiş. Onları haraçtan muaf tutmuşlardır bu şekilde. Evet, insanlardan bir insan, alçak gönüllü, ne ileri ne geri bir şekilde sessiz bir hayat yaşayan Mariye, Hazreti Mariye'den Cenab-ı Hak razı olsun. İnşallah bir başka seferde başka bir güzide annemizin hayatında tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Thank you.